Ayrım 8.
Ahmet Kutsi Tecer'le birçok uluslararası tiyatro kongresine İT Milli Komisyonu temsilcisi olarak birlikte katıldık. Yol arkadaşlığına doyum olmazdı. 1960'ta Türkiye delegesi olarak katıldığımız Viyana İT Kongresi'nde sabahtan akşama kadar çalışıyor, geceleri de o tiyatro senin, bu tiyatro benim piyes seyrediyorduk. Temsilden sonra bir küçük kahveye gidiyorduk. Viyana'da garsonlar dünyanın en sevimli insanlarıdır. Viyana'nın garsonlarını Emery Kalman'ın, Franz Lehár'ın operetlerindeki garsonlar hariç başka hiçbir yerde bulamazsınız. Gittiğimiz küçük kahvedeki tek garson babacan, yaşlıca, kırmızı yanaklı, kırmızı burunlu bir adamdı. Sanki biraz sonra bir fars oynamak için sahneye çıkmak üzere bir tiyatro garsonunu andırıyordu. Tecer onu pek sevmişti. Viyana'da hayli oturmuşluğun bilgiçliğiyle onu Mozart kafeye, Pöşaşer'e, Raymond kafeye de götürdüğüm oldu. Ama oradan çıkınca hep gel yine o bizim küçük kahveye uğrayalım. O babacan operet garsonunun gönlü kalmasın. Bir kahvede orada içelim derdi. Kongre üyeleri otellere dağıtılırken biz ikimizi de Nussdorf adındaki semtte Frühling adında bir otele yerleştirmişlerdi. Kongre boyunca o otelde iki kişilik bir odayı paylaştık. Üstad Almanca bilmediği için her şeyin anlamını olduğu gibi Nussdorf'un anlamını da sordu. Nuss ceviz dedim. Dorf da malumu haliniz köy anlamına geliyor. Peki Frühling ne demek? İlkbahar. Kongrenin yapıldığı Palas Palfi'ye giderken tramvayın büyük dönemeç yaptığı yerde ağaçlar arasında saray görkemindeki büyük yapıyı da merak eden Tecer'e buranın da Viyana Polis Müdürlüğü olduğunu söyledim. Başka bir otelde kalan delegasyon başkanımız Muhsin Ertuğrul bizi merak etmiş. Ertesi gün neredesiniz, nerede kalıyorsunuz diye sorunca spiritüel dostum pişekarından dişi bir replik almış bir kavuklu kadar sevinçli gülümsedi. Keyifli olduğu zamanlar yaptığı gibi önce iki kolunu geniş açıp sonra ellerini ovuşturarak kendine özgü İstanbul efendisi ağzı ve hamuru ile efendim diye başladı. Tramvaya rakiben yola çıkınız. Viyana Zaptiyesi binasının önündeki kavsi takiben sola dönünüz. Gölgeli bir hiyabanda bir müddet yol alınız. Buranın cevizlik semti diye bir yere vasıl olacaksınız. Orada Bahariye misafirhanesini sorunuz. İşte kullarınız orada konaklamış bulunuyoruz. Hep ılımlı, hep ortada. Kongredeki tutumuna gelince en sert tartışmalarda ılımlı, orta yolu bulup öneren çoğu zaman Tecer olurdu. Bunca yıldır tanırım. Sertlikten, hoyratlıktan hoşlandığına hiç tanık olmadım. Yumuşak mı yumuşak, ılımlı mı ılımlı bir insandı. Hep yatıştırıcı, barıştırıcıydı. Kendisi birini incitmek bir yana, başkalarının birini incitmesini önlemeye, aralarını bulmaya çalışırdı. İsterdi ki bütün dünyada kendi gibi herkesle barışık, ahenk dolu, sevgi dolu, hoşgörü içinde olsun. Tecer'in doğa sevgisi de çok köklüydü. Bunu şiirlerinde olduğu gibi yaşamının her anında da izlemek mümkündü. İstemem başımın üstünde dam, tabiat odam diye başlayan şiiri, Tecer'in adeta panteist doğa sevgisini en belirgin olarak dile getiren şiirdir. O şiirin son mısrağını bir vasiyet sayan sayın eşi onu mezarına kitabe olarak yazdırmıştır. Üstümden kalkmasın çimen, çiğ yosun, ruhum uyusun. Türk köyünün, Türk halkının, Türk halk edebiyatının, şiirinin, tiyatrosunun yoluna gidenler Ahmet Kutsi Tecer'in güleç, sevecen, aydın yüzünü görür gibi olacak ve uzaktaki o köye, uzaktaki o yola muhakkak yakınlaşmak ihtiyacını duyacaklardır. Ama toplumsal ve diyalektik değil de daha çok duygusal bir yaklaşımla. Olsun, onun da yararı yok mu? Öne çıkan bir hanım. Eski ya da son fotoğraflarına bakın. Hiçbir zaman güzel bir kadın diyemezsiniz. Ama hiçbir kadında bulunmayan güçlü bir kişiliği fotoğraf kağıdından taşıp sizi saran yüksek bir voltajı olduğunu inkar edemeyeceksiniz. Onun kişiliği Kleopatra'nın, Messalina'nın, Kraliçe Victoria'nınkiler gibi imposant bir kişilikti. Hem insanı kavrayan, etkileyen hem de korkutan. Onun bu gücü önce insana ta ciğerini okurcasına dimdik bakan ısrarlı gözlerinden, sonra da tahakküm simgesi olan hürmetli burnundan gelirdi. Kısacık boylu, ufak tefekti. Ama gençliğinden beri her girdiği çevrede tüm öbür kadınların pabucunu dama atmış, hep birinci kadın rolüne çıkmıştı. Böyle olması da doğaldı. Hep önde, hep birinci olmak hevesi ona önce yaratılışının verdiği üstünlüklerden, örneğin tuttuğunu bırakmayan erkeksi iradesinden ama aynı zamanda da dişisel önsezisinden ve polifon işleyebilen zekasından geliyordu. Buna bir de gittiği Üsküdar Amerikan Koleji'nin emansipe havasını ve dünyayı Osmanlı toplumunun görmeye alışık olduğu kısır açıdan çok farklı geniş açısını da ekleyin. Kendi ekseninde dönen ve kendi kendine kurumaya mahkum kısır bir düşünce alışkanlığından Anglo-Saksonların pragmatist, eylemci ve sonuç alıcı realizmine geçişte İngiliz cehalide edibin başlıca anahtarı olmuştu. Daha sonra edebiyatla sanatta, siyasette de başlıca sermayesi olacaktı. Sade kolejle de yetinmemişti. Rıza Tevfik'ten felsefe, sonra gönlünü de kazanıp evleneceği ilk kocası Salih Zeki'den riyaziye dersi almıştı. Lise hocalıklarında, Darülfünun hocalığında talakatini bilemişti. Böylece mizacı, çevresi, yetişme tarzı, kültürü ve yüksek potansiyeli sade o zaman kaç gün içinde zaten esamesi okunmayan hemcinslerinden değil, kaliteli adam kıtlığı ortasındaki erkeklerden bile öne çıkışını yadırgamamalı. Bence Halide Edip mitini yaratıp besleyen, daha çok çevrenin o dönemdeki kalite züğürtlüğü ve insan eksikliği olmuştur. Çarşaflı bir jandark. Böylece mütareke karabasanı yurdun üstüne çöktüğü zaman bu cerbezeli kolejli genç kadına Türk kadınlığının sözcülüğünü üstlenmek işlevi, kurtuluş davamızın ilk günlerinde bir çeşit jandark görünümüyle ortaya çıkmak işlevi kendiliğinden düşmüş oluyordu. Sultanahmet mitinginde ayaklarının ucuna basa basa kısa boyunu yükseltmeye çalışarak ve tiz kadın sesiyle avaz avaz bağırarak verdiği nutku hiç değilse fotoğraflardan izlemişsinizdir. Türk milletinin uğradığı uğursuz hezimetin yankısının bir kadın ağzından işitilmesi muhakkak ki erkeklerin konuşmasından daha etkili olmuştur. Halide Hanım'ın siyasal hayatı iyi başlamış, ama bir süre sonra yeteri derecede gerçekçi olamayışı yüzünden bugün bize tarihi gaf olarak görülen atılımlarla bu çizgi hayli gölgelenmiştir. Örneğin Amerikan mandasından yana oluşu buna içten inanarak Sivas Kongresi'ni ve Atatürk'ü de aynı yolda etkilemek için oraya Amerikan gazetecisi kisvesi altında Mr. Brown diye birini gönderişi. Ama yine de ona fazla yüklenmemek gerekir. O dönemde ya kurtuluş ya ölüm diyebilenlerin sayısı ya iki ya üçten fazla değildir. Saffet Arıkan'a, İsmet İnönü'ye, Doğan Avcıoğlu Milli Kurtuluş Tarihi cilt 1 sayfa 254-255, Ahmet İzzet Paşa'ya bile Amerikan mandasının 1919 Ağustos'unda Munis geldiği hatırlanmalıdır. Manda için Wilson'a 5 Aralık 1918'de başvuran dilekçenin altında Halide Edip Adıvar'dan başka sade mandacı olarak yaftalanan Ahmet Emin Yalman ve Ali Kemal değil, Cumhuriyet döneminde büyük nimetlere konacak mebus, meclis komisyonu başkanı, bakan, sefir olacak o zamanın 4 ünlü başyazarı da vardır. Aynı eser sayfa 254 ila 255. Demek ki Amerikan mandasını yurdun büsbütün parçalanması olasılığına karşı en ehveni şer seçenek saymak, kayıtsız şartsız özgürlükçü bir Profesör Ahmet Selahattin hariç tüm İstanbul aydınlarının genel eğilimi gibidir. Ne var ki Halide Edip'i bu yüzden fazla eleştirmek doğru olmaz. Tarihin akışı ya kurtuluş ya ölüm diyen ve Anadolu harekatı başlamadan çok önce bunun hukuki gerekçelerini dünyaya açıklayan o profesöre hak verdirmişse, daha karamsar çözümler içinde birini kurtuluş simidi sananların ve buna sarılanların bu hareketini kötü niyete yormamalı, bu hareketi o günlerin genel şaşkınlığına vermelidir. Ama ne hikmetse öbür imzacılar, öbür manda yanlıları bu zuhullerini unutturmayı becermişler. Kabak dönüp dolaşıp Ahmet Emin'le Halide Edip'in başına patlamıştır. O çabaları hiç unutulmamış, unutturulmamış, sık sık başlarına kakılmıştır. Elbette bunda daha sonraki gelişmelerin ve Atatürk'e ters düşmelerin payı büyük olmuştur. Çünkü Halide Edip, Kurtuluş Savaşı başladıktan sonra silaha sarılan milletiyle bir olmak için önce Ankara'ya, sonra onbaşı, çavuş gibi simgesel rütbelerle cepheye koşmuştu. Ankara'da Mustafa Kemal'in karargahında ödev alışını orada İngilizce bilen bir elemana duyulan acil gereksinmeye verenler olduğu gibi, milli şefin onu göz önünde bulundurup arkadan nifak çıkarmasını önleme tedbirine verenler de yok değildir. Bozuşma. Zeka ölçüşmesinde çoğu erkeklerden üstün olan, onları birkaç kere suya götürüp getiren, iradesini onlara empoze etmeye alışkın Halide Edip, kendinden çok daha zeki bir erkekle sanırım ilk olarak orada karşılaşmıştır. Anafartalar komutanı ve şimdi milli kalkınışı yöneten, örgütleyen, kararlı bir lider sandığı adamın, ayrıca gelmiş geçmiş Türk insanları içinde en zeki, en yetenekli, en kül yutmaz bir dahi olduğunu çok sonra anlamış, ona ya uyulmak ya da karşı koymak gereğinden birincisini mizacı kabullenemediği için daha sonra o eşsiz lidere ters düşmek bahtsızlığına kapılmıştır. Yanında ikinci eşi Doktor Adnan Arıvar'ı da sürükleyerek milli davaların asıl savunucusu kendisiymiş gibi bir tavrı aslında kişisel onur ve bencilliğinin üstüne giydirerek. Kurtuluş ve Cumhuriyet'in ilanından sonra Halide Edip'e de ikinci eşi Adnan Adıvar'a da yeni kurulacak Türkiye'de çok ihtiyaç varken Atatürk'le darılışıp yurt dışına gitmeleri ve o coşkulu yeni kurtuluş yıllarını dışarıdan tenkitçi gözlerle bir yabancı gibi izlemeleri de kamuoyunda onlara puan kazandırmamıştır. Halide Hanım, Atatürk ölüp de İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduğu zaman eşiyle birlikte yurda döndü. Zeynep Hanım konağında bıraktığı hocalık görevine artık Fındıklı'ya taşınmış olan Edebiyat Fakültesi'nde yeniden başladı. Ben kendisini ilk defa o zaman gördüm ve tanıdım. Dik bakan gözler, görünüşün düzeydeki tabakasını delip arkasına varmak ister gibi bakan genç ve diri gözler. İlk karşılaşmamdaki izlenim bu olmuştu. Otoriter bir kişiliği vardı. Bu da herhalde onun bir snobizmi olmalıydı. Kaç göç devrinde omuzlarına düşen gür ve dişi saçlarıyla gezen, ressamlara poz veren bu ilk emansipe kadınımıza Cumhuriyet devrinde başörtüsü ancak bir süs olarak, bir kapris olarak kullanılınca uyardı. Onu başında başörtüsü, gözünde bakışlarının yoğunluğunu hiç azaltmayan gözlükleri ve yanında incecik yeğeniyle fakültenin ahşap merdivenlerinden inerken görür gibi oluyorum. O yürürken öbür hocalar yol açarlardı. Bir ara İzmir mebusu seçilip meclise girdi. Sonra yine fakülteye döndü. Otoriter mi otoriterdi. Doçentini katibi gibi, asistan hanımları da oda hizmetçisi gibi kullanma eğilimindeydi. Onlara toz aldırtıp oda süpürttüğü olurdu. Dediği dedik. Yunus Nadi roman armağanının bir jüri toplantısını hatırlıyorum. Yakup Kadri, Vala Nurettin, Yaşar Nabi, Sabahattin Eyüboğlu, Orhan Kemal, Behçet Necatigil, Azra Erhat'la birlikte gelen romanlar hakkındaki değerlendirmelere geçmiştik ki jüri başkanı olan Halide Edip söz aldı. Vaktim yok, 20 dakika sonra gideceğim. Birinciliği falan esere verin, dedi. Haddim olmayarak müdahale ettim. Ya filan eser hakkındaki fikriniz nedir diye sordum. Onların hiçbirini okuyamadım, dedi. Ama birinci falan eserdir. Siz artık aranızda ikinciyi seçersiniz. Jüri başkanının birinciyi, jüri heyetinin de ikinciyi seçtiği bir toplantıda hiç bulunmamıştım. Yunus Nadi armağan tüzüğünde de böyle bir şey yoktu. Ama madem ki bir jüride Halide Edip Adıvar vardı, orada artık usul, tüzük söz konusu olamazdı. Halide Edip fakülteyi bıraktıktan sonra gününün çoğunu yatakta geçirmeye başlamıştı. Laleli'de dar bir sokakta bir evi vardı. Üst kattaki odasında çoğu zaman yatıyor, arada 4-5 ayrı masada 4-5 ayrı esere 3'er 4'er sayfa ekleyip yine arı gibi çalışıyordu. Yatakta konuşurken bile halinde bir kraliçe Victoria edası vardı. Edebiyat alanındaki yeni hareketlerden bilgi alır, uyanık bir ilginin şaşırtıcı soruları ile sizi kendiniz hakkında düşünmeye akledemediğiniz alanlara sürükler, sonra birden başka bir konuya geçip örneğin Huxley'in son makalesi ya da en vefalı dostu Vedat Günyol'un son eleştirisi hakkında konuşurdu. Hiç mi içmezsiniz diye sordu. Hiç içmem dedim. Sigaranın birini yakıp öbürünü söndüren ünlü yazar ya içki dedi. Onu da içmem dedim. Bu perhiskarlığımla budalaca övünerek tepkisi şöyle oldu. Sigara ve içki içmeden nasıl yazabiliyorsunuz hayret. ekledi. Eşinize söyleyeyim de sizi alıştırsın. Bunu şaka yolu söylemiyordu. Başkalarına direktif vermeye, yaşam programı çizmeye alışık olduğu için yapıyordu. Amerika'daki Mark Twain kuruluna bir Türk'ün aday gösterilmesi, o zaman Türk Pen Kulübü'nün başkanı olan Halide Edip Hanım'dan istendiği zaman güç duruma düşmüştü. Yeni Türk yazarlarının çoğunu hiç mi hiç tanımıyordu. Eskilerden de aday göstermeyi nedense istememişti. Fahri yardımcısı Vedat Günyol'a danışmış, Vedat Günyol çok sevdiği ve beğendiği Sait Faik'i salık verince hiç tereddütsüz mektuba hemen onun adını yazıp yollamıştı. Sinekli Bakkal. Adıvar'ın romancılığına gelince, Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşımızın ilk ve içten bir destanı olmak onurunu hep koruyacaktır. Türk'ün Ateşle İmtihanı da o yılların en gözlemci yazarının tanıklığını gelecek kuşaklara iletecektir. Aşk ve kadın psikolojisi üzerine yazdığı ilk romanları ve hikayeleri şimdiden unutuldu. Ama Sinekli Bakkal hem teknik hem kurgu bakımından öbür eserlerinden ayrılır. Tek tek kahramanlardan çok bir dönemi, bir kuşağı, gelenekleri ve çevresel koşulları içinde yansıtmak amacıyla yazılan bu roman, roman geçmişimizin tıpkı Mavi ve Siyah gibi, Yaban gibi, Fahim Bey ve Biz gibi, Sürgün gibi, Devlet Ana gibi isim yapmış eserlerinden biri olarak kalacaktır kanısındayım. Halide Hanım'ın her romanındaki Türkçe bozukluklarına burada da rastlamamıza karşın en iyi eseri muhakkak ki odur. Türkiye'yi yabancılara egzotik açıdan yansıtma isteğiyle yazılmışa benzeyen bu romanı Pierre Loti Tiryakisi batılı okurların neden bunca beğendiğine hiç şaşmamalı. Bu çok yanlı, atılgan, cerbezeli Yaman kadınımız her zaman değil ama bazen geleceği iyi görmüş. Soyadı bunu belgelemiyor mu? Ölümünden yıllarca sonra bile hem eserleri hem kimseye benzemeyen kişiliğiyle işte yine var. Kentlere imzasını atmak. Türkiye'ye imzasını atan şahsiyetleri içerecek bir ansiklopedinin hazırlıklarına başlanmış. İlginç bir ad, ilginç bir yaklaşım. Kimi tarihe, kimi bilime, edebiyata, sanata imzasını atar. Ben o kadar öteye gitmeyeceğim. Sadece bir kentin görünümüne, silüetine imza atan bir adamdan söz etmek istiyorum. Şu bir haftacık tatil yapıp 3 haftalık yazı çıkardığımız Antalya'nın parkında gezerken o adamı yine minnetle andım. Haşim İşcan'dan söz ettiğimi belki hemen anladınız. Ele Güne ama onlardan da önce Akdeniz'e yaraşan cuk oturan bu parkı bilmem gördünüz mü? Doğa ölçmüş biçmiş, bu yüksekliği o falezi öyle vermiş. Görkemli Akdeniz'e en iyi bu yükseltiden bakılır demiş. Haşim İşcan da düşünmüş, taşınmış, doğanın bu cömertliğinden yararlanıp oraya o nefis parkı kondurmuş. Haşim İşcan bu parkta yaşıyor, hayırla anılıyor, bence onun burada bir heykeli eksik. Haşim İşcan'ın meclis aralığını, hazır cevaplığını, nüktedanlığını hep duyardım. Belediyecilikteki benzersiz başarılarını da bilirdim. Kendisiyle tanışmak ancak 1965'lerde kısmet olmuştu. O tarihte bir takım AP'li partizanlar şehir tiyatroları için hazırladıkları Şıp'ın işi Kaşkarikoğlu bir yeni yönetmelikle büyük tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul'u kadro dışı bırakmışlardı. Türkiye Oyun Yazarları Derneği olarak biz bu çirkin manevraya karşı koyduk. Bu haksızlık düzeltilmediği sürece şehir tiyatrolarına oyun vermeyeceğimizi bildirdik. Bir yandan boykotu sürdürürken bir yandan da basında kampanya açtık. Derneğin yöneticileri olarak bir bir yetkililere başvurduk. İşte bu arada zamanın belediye başkanı olan Haşim İşcan'a da çıktık. Tanıştık, ufak tefek tatlı, ışıklı, alabildiğine sevimli bir insandı. Yonca yaprakları. Bizi hemen küçük bir odaya aldı. Büyük bir masanın üzerinde daha o zaman mevcut olmayan Aksaray ve Saraçhane alt geçitlerinin maketleri duruyordu. Küçük bir çocuğun en yeni oyuncağını gösterirken duyduğu sevinç ve övüncü duyduğu belli oluyordu. Gözleri ışıl ışıldı. Yonca yapraklarının virajlarını eliyle de çizerek "Ne güzel değil mi?" dedi. Sonra büyük salona geçtik, masa başına oturduk. Yüzü birden ciddileşmişti. Konuyu anlattık, bizi dikkatle dinledi. Ama dinleyişindeki aşırı dikkat bile onu daha önceden bildiğini gizleyemiyordu. "Arkadaşlar, ben yönetici olmadan önce estetik hocasıydım," diye başladı. "Ben bir sanat ve edebiyat aşığıyım. Muhsin Ertuğrul da sizlerden çok önceden en az sizler kadar takdir ederim. Haksızlık ortada. Ne çare ki benim belediye başkanı olarak durumum bunu önlemeye yetersiz. CHP'li bir başkan ve AP'nin ezici çoğunluğunda bir belediye meclisi. Başımda daimi bir Demokles kılıcı. Ben karşı koysam, meclis de bana karşı koyar. Oysa ben bir an önce şu yonca yapraklarını şehre kazandırmak istiyorum. Beni şu sırada böyle bir ikileme sokmanın çok zor durumda bırakıyor. Anlayış gösterin, sonuç vermeyecek bir girişim uğruna yonca yapraklarından da olmayalım. Bu mantık bana o zaman biraz aykırı gelmişti. Ama yıllar sonra işe başka bir açıdan bakabildim. Haşim İşcan'ın belediyeci yanı, eylemci yanı, iş çıkarma ihtirası onu formel ve sonucu olumsuz bir karşı koyuştan alıkoymuştu. Ayıplanamazdı. Muhsin Ertuğrul'un o tarihte uğradığı haksızlık, çeşitli tarihlerde uğradığı nice haksızlıklar hanesine yazıldı, sonra unutuldu. Ama yonca yaprakları duruyor. Kulelerin takkeleri. Haşim İşcan imzasını sade oraya değil Galata Kulesi'nin tepesine, Kuleli Askeri Lisesi'nin kulelerine de attı. Eski uyduruk başlıkları çıkardı, tarihi krokilerde otantik sivri silahlarını giydirdi. Ne zaman Çengelköy'den geçsem, ne zaman vapurun güvertesinden Galata Kulesi'ne baksam, Haşim İşcan bana bu külahların tepesinden göz kırpar sanki. O dost babacan neyin kalıcı neyin geçici olduğunu çok iyi bilen kalender bakışı ile. Antalya Parkı'nda hep bunları düşündüm. Haşim İşcan da elbet bu ansiklopedide yer almalı. Bir kente imzasını atmak kadar bir şeyleri değiştirmekten zevk alan bir eylem adamı olarak, bir estet, bir yurtsever, hizmetsever insan olarak. Ayrıca Fransızların Hosman'ı çapında heykeli yapılası örnek bir belediyeci olarak. Son tuluatçı. İsmail Dümbüllü'yü orta oyununun son temsilcisi sayanlar çoktu. Öyle miydi değil mi bu konu hayli tartışma götürebilir. Çünkü Hamdi'yi, Abdülreza, Hasan'ı, Naşid'i, Kavuklu da görenlerin birçoğu Dümbüllü'yü hele başlangıçta biraz yadırgamışlardır. Bunun bir sebebi insan muhayilesinin göçüp gitmiş kişileri olduğundan daha da büyütme eğilimi ise, bir başka sebebi de aynı kişilerin saydığımız ustaları Doruk döneminde, Dümbüllü'yü ise henüz çırak iken tanımış ve belleklerindeki bu ilk izlenim etkisinden tam kurtulamamış olmalarıdır. Gerçekten de Dümbüllü'nün adını ilk duyurmaya başlaması, Hasan'ın ortadan çekildiği, Naşid'in de çaptan düşmeye başladığı tarihlere rastlar. Artık kâri kadim orta oyunu yerini nev icat orta oyununa, hatta tuluat güldürüsü çeşnisine bırakmıştır. Abdilerin, Hamdilerin, Küçük İsmail'lerin, kâr-ı kadim, dört başı mamur oyunlarının tiryakisi olanlar elbette bu dönemi bir soysuzlaşma dönemi olarak göreceklerdir. Bunda haklıydılar. Haksız oldukları yan bunun sorumluluğunu Dümbüllü'ye yüklemeye kalkmalarıdır. Ne yapsındı Dümbüllücük? Alafranga temsiller veren Darül Bedai'nin karşısında Türk geleneksel temaşasının otantik biçimlerinin savunuculuğunu nasıl, hangi olanaklarla sürdürsündü? Yeni ağza, yeni tağım. Artık seyirci eski seyirci değildi. Üstelik eski ustaların kol arkadaşları Küçük İsmail'ler, Terzi Salih'ler, Meddah Kadri'ler de ortadan ya çekilmiş ya da çekilmek üzereydi.